Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Berkay Yıldız'la çalışıyoruz bu bayram gününde. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca sevgili dinleyenlerimiz. Bizi www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve elbette TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bayramı karşılayan güzel bir şarkıyla başlıyoruz Hoş Sohbet Sokağı'na.
Elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, kap kardeşim, tüm insanlara. Neşe getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, tap kardeşim, tüm insanlara.
Geçen yılın bir çentik attığı yüzlerinde mutlu bir gülüş büyük anne ve büyük babanın. Oğullar, kızlar, gelinler, damatlar, torunlar cıvıl cıvıl etrafta. Herkes tertemiz giyinmiş, saçlar özenle taranmış. Evin en büyük odası olmasına rağmen en az kullanılan odasında, yani salonda, dantelli orta sehpa üzerinde kolonya ve şekerlik ikilisi yerini almış. Küçükler yeni ayakkabılarını gösteriyorlar birbirlerine. Bayram harçlıklarıyla neler alacaklarını anlatıyorlar. Büyüklerinize konuşacakları çok şey var her zaman. Ama bugün daha neşeli, daha keyifli konulardan söz ediyorlar. Çünkü bugün bayram. Bayram demek, paylaşılan sevinç demek. 7'den 70'e herkes için mutluluk demek, kucaklaşmak demek. Yalnız aileyle değil, komşuyla, alışveriş yaptığın esnafla, iş arkadaşlarıyla, kapını çalıp şeker isteyen çocuklarla, hatta yolda karşılaştığın yabancılarla bile iyi dilekler paylaşmak, bayramlaşmak demek. Bayram demek, iletişim demek. Peki hala böyle mi? Öyleyse nerede o eski bayramlar sözünü neden fazla duyar söyler olduk? Bayram ziyaretlerinin, uzaklardaki sevdiklerimize gönderdiğimiz bayram tebriklerinin, telefon konuşmalarının yerini akıllı telefonlarla gönderilen toplu mesajlar aldı. Şimdi bir araya gelen aile bireyleri bile daha az konuşur ya da daha az anlaşır oldular birbirleriyle. Ama biz bu bayram, nerede o eski bayramlar diyeceğimize, hayalimize canlandırdığımız o özlenen bayram günlerini canlandırmaya kararlıyız. Şeker Bayramı'nı bizimle birlikte kutluyorsanız şu anda çok güzel bir sohbete eşlik edeceksiniz demektir. Esen Akdeniz ile birlikte aile, iletişim, konuşmak ve dinlemek üzerine söyleşeceğiz. Bakalım bugün yaşadığımız bayramı ve gelecek bayramları eskiden olduğu gibi mutlu hatıralara çevirebilmenin bir yolu var mı? Esen Hocam hoş geldiniz.
Merhaba. Öncelikle beni bu güzel bayram gününde davet ettiğiniz için, bu güzel dinleyicilerimle buluşma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bir ay boyunca irade hakimiyetiyle uruç ettiğimiz bu güzel ayın bayramı bütün dinleyicilerimize kutlu, mutlu, huzurlu olsun.
Amin. İnşallah öyle olsun. Bütün evlerde huzur ve mutluluk olmasını biz de umut ediyoruz hocam. Evet, eski bayramlar, eski bayramlar deyip duruyoruz. Hani sizin dinlemek esenliktir dediğiniz Esen Akdenizli kitabınız var ya, dikkatini, gözlerini, kalbini ve ilgini. Ne kadar önemli bunların hepsi aslında birbirinden. Ve dinlemek galiba bizim iletişim sürecimizi bayrama çeviren en önemli şey değil mi?
Ne kadar güzel söylediniz. Ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten bana bir anımı hatırlattınız. Hatay'a eğitim için gitmiştim. Eğitimde anlatırken önde oturan bir beyefendi dedi ki, hocam dedi, kitabınızın ismini ne kadar güzel koymuşsunuz. Hı-hı. Neden dedim. Dedi ki, hocam dedi, ben anlatmak istediğimi, anlatmak istediğim kişiye, anlatmak istediğim şekilde anlattığım zaman o kadar huzurlu, o kadar mutlu oluyorum ki adeta bayram ediyorum. Ama anlatmak istediğimi, anlatmak istediğim kişiyi, anlatmak istediğim şekilde anlatamadığım zaman içim öyle bir yanıyor ki, öyle bir sıkıntı hissediyorum ki adeta cehennemdeyim. O kadar güzel ifade etti. Çok mutlu olmuştum. O yüzden onu hiç unutmuyorum.
Evet, iletişim sürecini en iyi şekilde yönetmenin belki en önemli unsuru dinlemek. Değil mi hocam?
Kesinlikle. Maalesef aslında biliyorsunuz ki biz iletişim çağındayız ve bayramlar da bu iletişimi yaşadığımız en güzel fırsatlar. Çat kapı gidebileceğimiz, birbirimize kucaklaşabileceğimiz, hal hatırı sorabileceğimiz, belki de o anda bir şeyi varsa onu paylaşabileceğimiz o kadar güzel anlar ve dönemler ki maalesef bunu biraz hani ne derler, biraz üzülerek ifade ediyorum ki o çat kapı muhabbetlerimiz, birbirimize bayramlaşma alanlarımız son zamanlarda biraz tatil için fırsatlara dönüştü. İnsanlardan kaçmak için belki fırsatlara dönüştü gibi oldu. Dolayısıyla o yüzden belki de eski bayramlar diye daha fazla anar olduk. Oysa o coşkuyu, o güzelliği, o iletişimi, o bayramın gerçekten hani dost bulacağın anını bayramı bayram ola demiş ya Alvarlı Efe. Hani candan olduğumuz zaman, göz göze olduğumuz zaman, birbirimizle paylaştığımız zaman, şekerimizi, ağzımızı tatlandıracak ikramlarımızı paylaştığımız zaman ne büyük huzur hissederdik değil mi?
Tabii tabii. Ama şimdi bir taraftan yani işte o kaçıp gitmeye yeltenenlere de çok fazla kızamıyoruz değil
tabii,
mi
tabii
Esen
ki
Hocam?
Kızamıyoruz.
Çünkü
maalesef
yaşam şeklimiz o kadar çok değişti ki ne yazık ki ailemize bile ile doğru düzgün zaman ayıracak, çok hani doğru, etkin iletişim sürdürecek vakti belki tatilde yakalayabiliyoruz.
Çok haklısınız. Hayat şartları gitgide her geçen gün birazcık daha yoğun bir tempoda çalışmayı gerektiriyor. Çok haklısınız. Ben de aslında hani biraz sitem ediyorum belki ama hani o gönül hoşluğunu yakalamak adına, yoksa çok haklılar. Çünkü hayat telaşeleri o kadar yoğun ki ancak o zamanlarda fırsat bulup belki de o içsel rahatlığı giderebiliyorlar, geçirebiliyorlar.
Tabii şimdi ama buna sığınmamalıyız biz. Ne olursa olsun bayramlarda bir şekilde ailemizle, komşularımızla, büyüklerimizle, akrabalarımızla bir iletişim halinde oluyoruz.
En azından gidemeyenler, burada olanlar bu güzel coşkuyu, o güzel birlikteliği, o birlikte sohbeti yaşayabilmek gerçekten çok kıymetli bir alan. Dinlemek o kadar güzel bir alan ki, o kadar güzel bir alan. Ben hep derim ki bir insanı dinlediğimiz zaman aslında ona şu mesajı veriyoruz. Sen varsın.
Evet.
Seni görüyorum.
Sen değerlisin.
Sen değerlisin. Seninle ve seninle ilgili konularla ilgileniyorum. Seni görüyorum. Çünkü biz iletişimde deriz ki her insanın önünde bir levha vardır. Ve o levhada ben önemliyim, beni gör yazar. Her insanın altyapı olarak en temel ihtiyaçlarından bir tanesi görülmek, duyulmak,
dinlenmek,
varlığını hissetmek. İşte dinlemek. Bunun en güzel göstergesi. Ben hatta derim ki sevgili dinleyicilerim, seni görüyorum. Sen varsın ve değerlisin. Seninle ve seninle ilgili konularla ilgileniyorum demekten daha güzel bir iltifat var mıdır?
Yoktur tabii. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bayramın bu güzel gününde bence biraz şarkı dinleyelim. Sonra Esen hocamızı hem daha yakından tanımış olalım, hem de dinleme unsurunun altını biraz daha kalın çizgilerle çizelim.
Gözünü daha vakit erken gör şeytanın gör dediğini, bir kulağı ahır sultanım duyduğunu. Sen öyle deve kuşu gibi şaşkın şaşkın bakınırsan, bir gün duyarsın elbet kral dedenin düdüğünü.
Dinleyenlerimiz, Esen Akdenizli, öğretmen bir babanın okuma aşkına yönlendirmesiyle araştırma ve öğrenmeye adanmış bir ömür. Bu öğrenme aşkına işletme, yönetim ve organizasyon, yüksek hemşirelik, müzik okulu ve ilahiyat alanında yüksek öğrenim ve birçok gelişim kursu sertifikası sığdırmaya çalıştı. Aldığı eğitim bilgilerini sevgi dili, şefkat dili, manevi bakım ve etkin dinleme eğitimleri üzerinde yoğunlaştırdı. Aile içi iletişim ve aktif dinleme alanlarında eğitimleri, araştırmaları ve yazıları devam etmektedir, diyor Esen Akdenizli ismi altında Dinlemek Esenliktir adlı kitabın baş sayfasında. Evet, sizi böylelikle dinleyenlerimiz biraz daha yakından tanımış oldular Esen Hanım. Peki, biz diyoruz ki dinlemek ve işitmek, bunlar birbirinden farklı şeylerdir.
Evet, çok doğru.
Nedir?
Şöyle, bununla ilgili de çok güzel bir anım var. Ben konservatuvar Türk Sanat Müziği okudum. O zamana kadar ben işitmenin dinlemeden farklı olduğunu bilmiyordum. Bir gün hocamız işitmek ve dinlemek arasında nasıl bir fark vardır diye sordu. Açıkçası dediğim gibi o zamana kadar ben ve çünkü bütün sınıf sessiz bir şekilde kaldık, hiç sorgulamamıştım. Sonra o muhteşem cevabını verdi. Dedi ki, dinlemek işitmeye istekli olmaktır.
Çok güzel, çok güzel.
Biz herhangi bir sesi duyarız. Hı-hı. Ama dinlemek apayrı bir şey. Dinlemek...
Nasıl bir eylemdir dinlemek?
Çok güzel, çok güzel sordunuz. Dinlemek, önce biz kulağımızla sesleri duyarız. Hı-hı. Duyduğumuz sesler beynimize gider, sembolleşir. Hı hı. Semboller kalbe iner, hı hı, anlam bulur. Hı hı. Anlam bulan şey gözlerden yansır, biz o yüzden ne deriz? Gözler kalbin aynasıdır. Oo.
Harikasınız
diye
hocam.
Gideriz.
Ya, Türk Sanat Müziği eğitimi almış olmanın da böyle bir katkısı olabilir dinlemek adlı sohbetimize. Harikasınız. Evet, konservatuvar dediniz, birazcık oraya bir döneyim, sonra yine dinlemeye döneceğim ben. Hangi üniversite?
İsmail Baha Sürelsen Devlet Konservatuvarı'nda okudum. Antalya'da. Çok sevdiğim bir alandı Türk Sanat Müziği. Ben aslen Mardinliyim. Dolayısıyla evet, Mardin kültüründe her akşam Türk Sanat Müziği fasılları yapılırdı. Her evde ut ve cümbüş çalan vardı zaten.
Ailede vardı zaten.
Ailede vardı ama ben istedim ki bu bildiğimiz, kullandığımız alanı daha ilmiyle, en azından solfejini, usulünü, nazariyatını öğrenerekten sanat müziği şeyini devam hocam. Edeyim diye okudum. Evet. Şükürler olsun.
Mardin'den o zaman Antalya'ya okumaya gittiniz.
Biz Mardin'de hiç yaşayamadık maalesef. Öyle babam mi? Öğretmen olduğu için eskiden öğretmenleri rotasyon vardı maalesef. Tabii. Mardin'de hiç yaşama şansımız olmadı. Ancak yaz tatillerinde gidip o şevki yaşıyorduk.
Evet. Diyecektim ben de Mardin'de de bayramlar farklıdır elbette diyecektim.
Mutlaka. Çünkü, babamın öğretmenliği dolayısıyla ancak tatillerde gidebiliyorduk memleketimize ama hakikaten bambaşkaydı.
Evet. Şimdi müzik eğitimi almış olmanın aslında çok bence önemli bir katkısı vardır. Hani işitmek ve dinlemek arasındaki farka bakın. Oza öyle güzel tanımladınız ki bize. Tekrar dinlemek eylemine döndüğümüz zaman biz bir insanı dinlediğimizde evet onu önemsiyoruz. Senle ilgili şeyler benim için değerli, sen benim için kıymetlisin diyoruz. Peki etkin dinleyen bir insan, siz örneğin bir konuşma yapıyorsunuz ve ben sizin karşınızdayım. Siz benim sizi etkin dinleme sürecinde olduğumu nasıl anlarsınız?
Çok güzel. Şimdi şöyle ifade edeyim. Ben kitabımı iki bölüm halinde yazdım. Birinci bölüme dinlemek nedir? Hı hı. Dinlemek nasıldır? Dinleme çeşitleri nelerdir? Ve dinleyici çeşitlerinden bahsettim. Hı. İkinci bölüme de etkin dinleyebilmek için 5 altın anahtardan bahsettim.
Aa, çok güzel.
Nedir bu altın anahtarlar?
Hadi özetleyelim.
Kulağını aç. Önce sesi duyabilmek için Anadolu deyimi muhteşem bizim. Anadolu, ben konuyu araştırırken öğrendiğim o Anadolu deneyimleri, o deyimleri bizi o kadar çok aydınlatıyor ki.
Dinlemek üzerine mi hocam?
Bakın baştan aşağı kulak kesilmek.
Ay evet.
Can kulağıyla dinlemek.
Ne kadar güzel.
Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar muhteşem ifade yok. Hatta bir kitapla anlatacağımız bilgiyi bakın bir deyimle ifade
evet,
ediyor.
Evet, baştan
aşağı
kulak
kesilmek. Can kulağıyla dinlemek.
Harika.
Baştan aşağı kulak kesilmek. Öncelikle bütün varlığımızla konuşan kişinin yanında olup baştan aşağı kulak olabilmek. Hı hı. Muhteşem bir ifade. Hı hı. Ve inanın belki birkaç yüzlerce kitapla anlatacağımız bilgiyi bir deyimle özetliyor. Hı hı. Sonrasında biz çünkü kulağımıza sesleri duyuyoruz. Duyduk. Daha sonra bütün dikkatimizi kişiye vereceğiz ki o sözlerin arkasındaki bana anlatmaya çalıştığı duyguları duyabileyim. Şimdi iletişimde bir prensip vardır. Evet. Denir ki iletişimde %60-65 beden dili etkilidir. %30-35 sesimizin tanı ve sözcüklerimiz etkindir. Kelimeler ancak %10 etkilidir.
Evet.
Dolayısıyla biz %10 veya 7 gibi bir oran veriyor iletişim uzmanları. Evet. Bu kadar az bir oranda birbirimizi tam anlamıyla anlamamız mümkün mü? Mümkün olabilmesi için kelimenin arkasındaki duyguyu duyabilmemiz gerekiyor. Biz o yüzden duyguları duymakla ifade ederiz. Bakın sevinç duymak, kıvanç duymak, gurur duymak, bütün duyguları biz duymakla ifade ederiz. Neden? İşte o.
Evet.
Bütün dikkatimizi vereceğiz ki o kelimenin arkasındaki gerçekten anlatmak istediği duyguyu tam anlamıyla duyup anlayabilelim.
Evet.
O yüzden bütün dikkatimizi vermek çok kıymetli.
Evet.
Birinci aşamada bakın dikkat eder misiniz? Kulağımız C'nin şeklindedir.
Evet.
Çok enteresan değil mi? Şimdi bakın bugün bilimin geldiği noktada akupunktur kulak tedavisinden, kulaktan yapılır. Çünkü bütün organlara ait sinir uçları kulağımızda mevcuttur. O yüzden dinlediğimiz her şey bütün mekanizmamızı etkiliyor.
Evet. Evet.
Bütün organlarımızı etkiliyor. Bütün metabolizmamızı etkiliyor. Hatta şimdi biz deriz ki hani tıbbın geldiği noktada biliyorsunuz ki bedenin etkileyen en önemli şey duygulardır. Hastalık etkeni olarak o duygularla olan etkileşimden dolayı hastalık tablosu ortaya çıkıyor. İşte biz gerçek anlamda birbirimizi anladığımız zaman o duygularla da bağlantı kurmuş olacağız. Tamamen onu anlayabilmek için bütün dikkati. O yüzden biz deriz ki birinci aşama kulağını açmak. İkinci aşama dikkatinizi vermek. Üçüncü aşama göz teması.
Çok önemli.
Biz ne kadar karşımızdaki kişi bizi ben anla seni dinliyorum dese de eğer gözümüz başka bir yerde, başka bir şeyle meşgulse,
dinlemek
anlaşıldığımızdan emin olabilir miyiz? Ben bu arada aile danışmanlığı da yaptığım için ailelerde dinlediğim zaman onların en büyük sıkıntıları çocuklarının onu dinlememeleri. Çocukları ayrıca dinlediğim zaman ebeveynlerin onları dinlemediğini fark ediyoruz. Çünkü çocuk mesela küçüklüğünde okuldan geliyor, heyecanla annesine bir şey anlatma ihtiyacı var. Diyelim ki anne o anda yemek yapıyor.
Evet.
Anne yemek yaparken diyor ki anlat, ben seni dinliyorum. Şimdi çocuğun bütün şevki, anlatma şeyi
isteği kırılıyor.
Kırılıyor.
Çünkü göz göze değil.
Göz göze bütün dikkatini vermemesinden, göz göze olmamasından. Çünkü o duygularıyla da anlatmak istiyor.
Tabii.
Bütün büyük bir coşkuyla
beden dilini
göstermek istiyor. Evet, evet. Ama anne sadece işte sen anlat, ben seni dinliyorum dediği anda çocuk bir süre sonra anlatmaktan kaçıyor. Bu sefer aileler ne diyor? Çocuğum bana bir şey anlatmıyor.
Neden anlatmıyor? Ya,
ebeveynler de maalesef çocuklarla iletişim kuracakları zaman, onlara nasihat ettikleri zaman, onları eleştirdikleri zaman, onlarla ilgili davranışlarına yönelik bir şeyler anlattıkları zaman iletişim kurduklarını zannediyorlar. Maalesef ben diyorum ki gerçekten ebeveynler, hatta bu nasihatler, eleştiriler iletişim engelidir.
Evet. Ne yapacağız hocam o zaman hiç nasihat vermeden?
Önce çocuklarımızı anlamayı seçeceğiz. Önce anlayalım.
Evet.
Mesela çocuğumuzda bir davranış mı gördük? O davranışla ilgili çocuğun anlatmak istediğini önce anlayalım.
Evet.
Çocuk onu niye yapıyor? Onu niye istiyor? Onunla olan duygusu, anlamı ne? Lütfen önce çocuğumuzu bir anlayalım.
Anlayacağız, evet.
Anladıktan sonra çocuğumuz birden bizden tavsiye isterse, derse ki ben bundan yapıyorum ama eğer bunun bana zarar verdiğini fark ettim, bunu değiştirmek istiyorum diyorsa, ebeveyn devreye girip nasihatsa, öneriyse, tavsiyese veya da bir destek alabileceği konunun uzmanıyla görüştürmesi. Eğer bilmiyorsa da çok yönelmesin. Çünkü zaman zaman iyilik adına yanlış tavsiyeler veriliyor maalesef.
Evet. Ama kimi zaman çocuklar bu yaptıklarının hata olduğunu ya da yaptıklarının kesinlikle doğru olduğuna inanıyorlar ve o konuda hani tavsiye çok da ihtiyaç, sence bu doğru mu yaptığım sorusunu sormayabilirler. Oysa ki biz yetişkinler bunu biliriz ki yaptığı şey doğru değildir. Orada nasıl bir pozisyon, yani bize bir soran yok ama biz nasıl bir pozisyon almalıyız?
Çok haklısınız. İşte onu konuşturduğunuz zaman sadece onu, yani onun verdiği anlamı, çünkü kişi konuştuğu zaman aslında ilk dinleyicisi de kendi kulağıdır.
Evet.
Kişi kendini dinlediği zaman, kişinin kendini dinlemesini aslında alan açmaktır. Bizim en büyük, çünkü sessiz kalıp alanı tamamen ona vermekte, kişinin, hani Anadolu'da çok güzel bir deyim vardır. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu deriz.
Evet.
Ama ağzından çıkanı kulağının duyması için çocuğa veya kişiye alan açmamız lazım. Sözünü kesmemek, gürültü yapmamak, araya girmemek gibi bir dikkatli olmamız gereken alanlar vardır. Eğer biz bunları yaparsak çocuk konuşurken veya kişi konuşurken aslında farkındalığını yaşamaya başlayacak.
Anlıyorum.
Tango, tango, neşeli tango. Tango, tango, tango. Tango, tango, tango. Tango, tango, tango. Neşeli, neşeli tango. İşte şimdi tango. Aşkın sırrı tango, kalpten kalbe tango, neşeli neşeli tango. Şöyle neşeli bir tango yapalım dedik, gözlerimizin içine bakalım dedik. Ellerimizle birleşip adım adım kalpten kalbe giden yolu bulalım dedik. Düşün beraberce, sarıl bana tango ile, gönlündeki sevgiyle. Seni tanıdım, yeniden doğdum, ruhumla şu an bak senin oldum. Adım adım tango, kalpten kalbe tango, duygum sevgim tango, aşkın gerçeği tango. Şöyle gönülden bir tango yapalım dedik. Tango ile coşalım ve taşalım dedik. İçimizi ısıtıp adım adım güneşe giden o yolu bulalım dedik. Tango ile okyanuslar geçelim dedik. Yıldızlara giden yolu seçelim dedik. Kalplerden dudaklara yudum yudum, tango pınarından aşkı içelim dedik. İçimdeki sevgiyle, gönlümdeki umud ile, seni tanıdım, yeniden doğdum, ruhumla şu an bak senin oldum.
Peki şu doğru bir şey midir hocam? Kimi zaman işte müdahale etmek istemezsiniz ama dinlersiniz, ben olsaydım şöyle yapardım demek. Onun kulağını azıcık böyle bir kar suyu kaçırmak ve şöyle bir acaba mı diye düşünmesini sağlamak için bir yöntem olabilir mi?
Olabilir, ancak şöyle. Yani kişi önce tamamen
dinledik.
Şimdi psikolojide biz ne diyoruz? Katarsis. Kişi önce anlatmak istediğini tamamen bir anlatmasını alan açtık. Alan açtık, ondan sonra konuştuk karşılıklı. Ben senin yerinde olsam ne yapardım merak eder misin?
Önce bir bunu soralım değil mi?
Merak eder misin
pıt pıt
bunu?
Ben olsam şöyle yapardım değil de.
Duymak ister misin bunu?
Evet. Önce buna bir hazırlan.
Hani az önce dedik ya, dinlemek işitmeye istekli olmaktır. Kişi oradaki kişi istekliyse eğer, bunu duymaya isteği varsa eğer, alan açarsa katkı olur. Eğer istek yoksa, dinlemeye uygun değilse, almaya hazır değilse, biz dünyanın en güzel tavsiyesini de versek. Onun yerinde en güzel şeyi yapacak bile o. Hatta çoğu zaman ben senin yerinde olsaydım böyle yapardım gibi bir şey karşıdakine şöyle bir algı da oluşturabiliyor bazen.
İtici
maalesef.
İtici bile değil mi?
Hani ben bilmiyor muyum?
Bana
ben seni kadar
veriyorsun.
Düşünemiyor muyum?
Sorduk mu?
gibi bir algı da oluşturup ters de
olabilir tabii
şey
ki.
Yapabiliyor tabii algı oluştu. O yüzden mümkün olduğu kadar kişiyle karşılıklı alan oluşturarak.
Şimdi buraya neyle virgül koyuyorum biliyor musunuz? Bir şarkı dinleyelim biz ama sevgili dinleyenlerimiz, dönüşte biraz da kelimeler ve üsluptan bahsedeceğiz. We'll be right back.
canı sağ olsun.
Şimdi az evvelki sohbetimize şöyle virgül koyarak devam etmiştik ve diyorum ki ben hocam, şimdi biz eğer üslubumuzu ayarlayabilirsek en sert kelimeyi dahi en kabul edilebilir bir şekle dönüştürebiliriz belki. Hani az evvel dedim ya ben tavsiye konusunda ben olsam ne yapardım? Bu noktaya geldiğimizde siz de dediniz ki önce karşıya sormak lazım. Yani duymak ister misin bunu? Bakın ne kadar yumuşatan bir şey aslında, değil mi?
Değil.
Evet. Yani istersek biz, yeter ki kalbimiz, beynimiz birlikte çalışıp isteyebilelim bunu. Bir erkeğe kravatın hiç yakışmamış demek ayrı. Gördüğünüzde yani bu kravatı başka takımla taksan daha hoş olur belki demek ayrı. Yani oradaki üslubumuz, seçtiğimiz kelimeler aslında iletişim sürecini tamamen baştan değiştiren unsurlar, değil mi?
Hatta çok güzel bir deyim vardı. Denir ki ne söylediğimiz değil,
Nasıl söylediğimiz.
Şimdi kelimenin kelime anlamı nedir bilir misiniz? Kelime ne demektir?
Ne demektir?
Kelime yara izi demektir.
Ah.
O yüzden denir ki sözü süzerek söyle.
Ah.
Beden her yükü kaldırır ama gönül her sözün altından kalkamaz.
Evet.
Hep en önemli yara nedir? Bakın biz birçok şeyi unuturuz ama geçmeyen tek yara nedir? Dil yarası.
Dil yarası, evet.
Şarkılara konu olmuştu.
Değil mi?
Senelerce insanların küs kalmasına belki bir sözcük, bir kelime sebep olmuştur.
Evet.
Yıllar sonra insanlar bir araya gelirler.
Hı-hı.
Konuşmaya başlarlar. Hı-hı. İnanın anladıkları şeyin yanlış anlaşıldığını,
hı-hı,
doğru anlamadıklarını, doğru dinlenilmediği için yanlış anlaşmaktan kaynaklı olduğunu idraki yaşanmaz mı?
Evet,
hatta
evet,
biz deriz ki söz, hı-hı, söylendiği zaman, hı-hı, ya kalbi sarar,
hı-hı,
yahut söylenen şey kalbi sarsar.
Hı-hı.
O yüzden öyle bir konuşalım ki,
evet,
sözü öyle bir süzelim ki,
hı-hı,
dinleyenin gönlünde güzelliklere vesile olsun.
Evet. Şimdi kelimenin niteliği de tabii ki çok önemli. Dediniz ya yara açar diye. Çok ağır bir, ama o çok ağır bir kelime olmayabilir. Şimdi iletişimlerin yüzdelerine az evvel siz söylediniz ya hocam bize. İşte ne dedi? Beden dili %60. Siz ama o kelimeyi öylesi bir beden dili ve ses tonu, eğer yüzde kaçtı? %30 mu dedik ses tonuna?
Ses tonumuz %30.
%30'sa siz o kelimeyi, kelime çok güzel bir kelime olabilir ama öyle bir şekilde söylersiniz ki karşı tarafı beden dilinizde kullandığınızda yine gayet incitici olabilirsiniz tek bir iyi kelimeyle dahi.
Çok doğru.
Değil mi? Bazen de çok kötü bir kelimedir o. Ama siz onu beden dilinizle ve üslubunuz, ses tonunuzla öylesi yumuşatırsınız ki yok aslında çok da kötü bir şey söylemedi falan yapabilirsiniz kendi kendinize. Evet, o zaman biraz bu beden dilinden de bahsedelim.
Çok doğru. Şimdi az önce dedim ya hani bütün dikkatimizi, bütün ilgimizi yönlendirip kelimenin arkasındaki duyguyu duyabilmek.
Evet.
O zaman niyeti anlıyorsunuz.
O duyguyu besleyen şeylerden, aynen, biri de aslında beden dili, değil mi hocam?
Kesinlikle. Hı-hı. Beden dilimizle öyle bir ifade ederiz ki,
hı-hı,
belki en zor şeyi o kadar kolay ifade edersiniz ki, beden diliniz, ses tonunuz öyle bir güzel kullanırsınız ki.
Evet.
Yerine o yüzden deriz ki söz hem incidir,
hı-hı,
hem de incitir.
İncidir.
Hı-hı. O yüzden iletişimle ilgili teknikler çok kıymetlidir. Şimdi hani insan var olduğundan beri iletişim hep vardır.
Evet.
Belki şekli, belki tekniği, belki kullandığımız araçları farklıdır.
Doğru.
Ama iletişim hep vardır. Ve hep güzel konuşma, güzel ifade etme ve hep bir güzel dinleme sanatı,
hı-hı,
tarih boyunca vardır. Son zamanlarda iletişim denince konuşmak çok daha gündeme geldi,
hı-hı,
ama,
hı-hı,
dinlemenin de bir beceri, bir sanat olduğu maalesef biraz ihmal edildi. O yüzden ben bu alana daha çok yöneldim.
Evet, evet.
Ve daha çok insana, daha çok kuruma ulaşmak istiyorum ki, hı-hı, bu anlamdaki bilgi, beceri ve sanat daha da yaygınlaşsın ve iletişim kazaları en azı hatta, hı-hı, tamamen yok olsun.
Esen hocam, hani iyilik yapalım derken biz bu bayram gününde bir de kötülük yapmayalım yani. O kadar bu kalabalıklar içerisindeki aileler birbirini o kadar iyi ve etkili dinlemeliler ki sonunda bu diyaloglar birbirine sarılarak bitmeli.
Kesinlikle.
Değil mi? Yani bir de hani yanlış anlaşılmalar olmasın, aman bu, o zaman aile içindeki işte bu toplantılarda, hepimizin bir arada olduğu ortamlarda dinleme eylemini sürdürmek, uyaran da çok fazla fazla. Bir anda kulağıma evde çocukların sesi geldi. Ondan sonra mutfaktan takırtı tukurtu bir sürü ses geldi bayramda. Bu süreçte iletişimi sürdürebilmek, etkili dinlemeyi sürdürebilmek zor olabilir mi?
Tabii ki dış faktörler zaman zaman etkiler ama o hani kelimenin arkasındaki duygular var ya, o iyi niyetimiz, o güzel şeyimiz, gayretimiz o kadar güzel anlaşılıyor ki, dolayısıyla biz iletişim kurmak istediğimiz zaman ki öncelikle önceliği zaten, eğer biz deriz ki hatta iletişim hem zehirdir hem panzehirdir. Neden? Hem en zor kilitleri açar hem kilitler.
Evet, doğru.
O yüzden sözü o kadar güzel, önce anlayarak, belki bu sohbetten bir cümle kalmasını istersek, ben şunu iletirim dinleyicilerimize. Anlaşılmak istiyorsak ki beslenme ihtiyacımızdan sonra en temel ihtiyacımız bizim anlaşılmaktır.
Evet.
Eğer anlaşılmak istiyorsak lütfen önce anlamayı öğrenelim.
Evet. Önce karşıları.
Önce anlayalım.
Önce ben değil,
en
önce
iyi
sen.
En iyi iletişimci konuşan değil, konuşturan iletişimcidir.
Ne güzel. İyi iletişimcileriz biz. Aynen. O zaman değil mi hocam?
Aynen.
İyi bayramlar hocam.
Ben de
çok teşekkür ederiz Esen hocam. Harika bir sohbetti. Dinlemek üzerine ben etkili dinlediğimi düşünüyorum sizi.
Ben çok memnun
oldum.
Memnun musunuz? Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel bayram gününde dinlemenin hayatımızda olan katkıları, iyilikleri ve güzellikleri o bayram sevinciyle hepimize yayılsın. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Hoş Sohbet Sokağı'nda bu bayram gününde, bayramın ilk gününde bizi yalnız bırakmadığınız için Esen Hocam. İletişim çok değerli. Sizi daha defalarca konuk etmek isteriz Hoş Sohbet Sokağı'nda.
Ben de zevkle gelirim. Dinleyicilerime katkı olmak benim için de çok büyük bir
çok
keyifti.
Memnun çok memnun oluruz hocam. Ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Berkay Yıldız'la çalıştık bu bayram gününde. İyi bayramlar Berkay. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.
Koydum fincana, hele de bakınmayacağına. Kahve koydum fincana, hele de bakınmayacağına. Kör olası kelseyit, nasıl da kıydın o cana. Vay benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Kör olası kelseyit, nasıl da kıydın o cana. Vay benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Martinimin kolları gece. gecede geçtik yolları. Martinimin bulvarı, gecede geçtik yolları. Aslan mı can geliyor, saymaz karakolları. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Aslan mı can geliyor, saymaz karakolları. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Sen öleceksin, kabire gireceksin. Mi can sen öleceksin, kabire gireceksin. Dokuz tahta altında ne cevap vereceksin. Canım, dünyalarda bir canım. Dokuz tahta altında ne cevap vereceksin? Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım.
Sokak.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şey gibi.
Bütün sporlar neredeyse yüzde.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.